New Expert Meetup. Yeniden teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için ve burada hala bu saatte olduğunuz için. Mustafa Bey, size de çok teşekkür ederiz. Rating ekonomisi üzerine çok keyifli bir konuşma dinledik ve hepimize ilham verdiğini düşünüyorum. Panelimiz aslında sunumumuzun ardından sormaya fırsat bulamadığımız soruları ve merak ettiğimiz diğer soruları sormak için toplandık. Dolayısıyla sorularla başlayabiliriz.
Ben bir ufak uyarı da yapayım. Bazen çok konuşmayı sevdiğimden dolayı sorunuza cevap vermeyeyim. Başka bir sürü bir şey anlatmış olabiliyorum. O yüzden lütfen sorunuza cevap vermediysem bana ufak bir kaş göz hareketiyle şey yapabilirsiniz ya. Yani.
Süper. Sorusu olan kimler var? Nasıl başlamak istersiniz? İsterseniz şöyle başlayalım. Siz genel bize User soru. Spots'un bir hikayesini anlatın. Onun ardından biz sorularımıza devam
aslında
edelim.
Aslında rating ekonomisini girişinde biraz bahsetmiştim. Ben kullanılabilirlik testi, yani göz izleme cihazıyla kullanılabilirlik testi yapmak üzere User Spots'u 2009 yılında kurdum. O dönemde Etohum şirketlerinden biriydi. 15 Etohum şirketinden biri olmuştu hatta. Doğuş hikayesi gerçekten biz yaptığımız bir kütüphane web sayfasını test ederken o teste katılan öğrencilerin tamamen çuvallaması. Benim de niye bu teste katılan arkadaşı biz daha önce dahil etmedik ki acaba bu tarz şeyi bir ticarileştirsem mi düşüncemle aslında Sanayi Bakanlığı'nın teknogirişim programına dahil oldum. Ya da benzer bir şekilde COSGAP'e başvurular yapıp oradan aldığım destekle User Spots'u kurdum. Kullanıcının göz hareketlerini takip etme olayından dolayı da kullanıcı noktaları ismini vermiştik. Hatta ODTÜ'de bir A4 yolu vardır. A4 mü A1 mi, bu uzun bir yoldur. O yolda beraber arkadaşla yürürken karar vermiştik. Keşke biraz daha üzerine düşünseymişiz. Yani hani spotçu zannedenler vesaire çok fazla ismimizi doğru telaffuz edemeyen onlarca insan var. Sonrasında böyle çok kullanıcı testlerini yaparken şunu gördük. Şirketler bunu biraz yaptırmış olmak için yaptırıyorlar. İşte referanslarımız arasında çok güzel büyük şirketler vardı ama bir türlü bizim kullanım testi raporlarımızda yazdığımız iyileştirmeleri yapmıyorlardı. Hatta böyle 80-90 sayfalık testi raporu yazmışız biz. Bir sürü problem var. O genel müdüre çıkarken böyle uzay yiyeceğinin parçaları gibi küçülüyordu giderek. Yani işte genel müdür yardımcısına şey diye gidiyordu. Ürünümüz güzel diye gidiyordu. Genel müdürü ise ürünümüz harika diye gidiyordu. Oysa altta bir sürü problem vardı. Biz şey diye düşündük.
Bunu da verebilirim. Ürün.
Biz de şey diye düşündük. Yani acaba yapsak daha mı iyi olur? Yani yapılmış olanı test etmenin eğer iyileştirme noktasında bir şey olsaydı şirketlerin, bir gerçekten adımları olsaydı biz belki de sonsuza dek kullanıcı testi yapan bir kullanıcı deneyim şirketi olarak kalacaktık. Ama referanslarımıza bakıyorlar, bunları siz mi test ettiniz diyorlar. Biz de evet diyoruz. Ya, hiçbiri güzel, iyiyle iyi değil ki diyorlar. Evet diyoruz, düzeltmediler çünkü. Sonra şeye karar verdik, tamam biz bunları yapalım o zaman. Yapalım o zaman noktasında da hayatımıza tasarımcılar girdi. Hı hı. Özellikle endüstriyel tasarımcılar girdi. Ya onların fiziki ürün üretim süreçlerindeki tasarım metodolojisi bilgisini aldık. Biz başka bir malzeme için kullandık. Aslında hani endüstriyel tasarımda da aramızda var mı endüstriyel tasarımcı arkadaşlar? Malzeme bilgisi çok kritiktir ya. Ki üzülerek hani çok az malzemeyle haşır neşir olarak mezun oluyoruz galiba okullardan. Olabildiğince malzeme bilmek, onunla haşır neşir olmak şeydir. Yani yaptığın ürünün ahşap olması ile cam olması arasında ya da alüminyum kullanıyor olman arasında çok ciddi farklar var. Dijital dünyanın da malzemeleri aslında web elementleri, formlar, işte bir UI elementi. O malzemeye hakimiyeti öğreterek tasarım metodolojisine hakim arkadaşlara o malzeme bilgisini öğreterek bir kullanıcı deneyimi tasarım şirketine dönüştük.
Hı hı. Peki sizin şu andaki süreçleriniz nasıl ilerliyor? Yani tasarlanan bir ürünü test ediyor musunuz? O ilk başta yaptığınız aşamalardan geçiyor musunuz?
Aslında bize müşteriler şöyle geliyor. Bazen diyor ki mevcut bir ürünüm var, bunu daha iyiye götürmek istiyorum. Ya da yepyeni bir ürünü kullanıcı odaklı yapmak istiyorum diye gelebiliyor. Hı hı. Mevcut bir ürünü daha iyi yapmanın yöntemleri var. Bunun, hani kullanıcı testi bunlardan bir tanesi. müşterinin yolculuğunu anlamak, işte customer journey map'ler vesaire çıkarmak bunlardan bir tanesi. Veyahut belli bir kullanıcı bazı varsa Burak data kararı versin diyerek A-B test yapmak da bunlardan bir tanesi. İşin olabildiğince kalitatif ya da kantitatif data koyarak çalıştığımız şeyler var, yöntemler var. Yepyeni bir şey yaparken yine aslında orada da bir dallanıp budaklanma söz konusu. Eğer mevcut bir ürün varsa tasarım süreci biraz daha farklı. Eğer ortada mevcut bir ürün yoksa biraz daha farklı ilerliyor. Mevcut bir ürün varsa aslında bu mevcut ürünün testiyle sürece başlayabiliyoruz genelde. Mevcut üründeki problemler neler? Tabii ki mevcut ürünün problemlerini test ettiğinizde onunla kısıtlı kalıyor hayatınız. O yüzden bir de insanların yaşamına daha fazla dokunabileceğimiz kullanıcı araştırmaları yapıyoruz. Burada olabildiğince davranışlara odaklanmaya çalışıyoruz. Mesela bir gayrimenkul şirketiyle çalışırken insanların ev satın alma sürecine dahil oluyoruz. Ya da bir kredi kartı app'i yaparken hafta sonu alışveriş sürecine dahil oluyoruz. Hafta sonu onlarla geziyoruz beraber. Ya da işte bir uygulama yapacağız. Hem dijitalde hem de fizikselde ürün satan bir şirkete. Fizikselde ürün sattıkları yere gidip biz insanlara diyoruz ki al sana şu 200 TL. Bu arada gerçekten veriyoruz o parayı. Burada harca. Biz de seninle dolaşmak istiyoruz. Bunu online'da da yapabiliyoruz, offline'da da yapabiliyoruz. Bazen de şu oluyor. Mesela Hopi'yi tasarlarken arkadaşları stajyer satış temsilcisi gibi Boyner mağazasına gönderdik. Yılbaşı dönemiydi. Sabah akşam hediye paketlediler. Ama o sırada insanlar nasıl geliyorlar? İşte ne gibi sorularla geliyorlar? Bunları gözlem. Ya da işte Teknosa'nın tasarım sürecinde tasarımcı arkadaşlar mağazada stajyer satış temsilcisi olarak satış temsilcilerinin yanında bulundular. Yani oraya gelip de şey hikayesini duyması gerekiyor tasarımcının. İşte bir kadın geliyor 40'lı yaşlarında. Diyor ki benim iki tane çocuğum var. İkisi de deli. Sürekli döküyorlar, saçıyorlar. Ben akşamları süpürge açmak zorundayım. Açıyorum, komşuyla papaz oluyorum. Şimdi bütün hikaye aslında ihtiyacı çok net anlatan bir şekilde diyor ki sessiz, yani çalışırken ses çıkarmayan süpürgeye ihtiyacım var. Bunu web site, hatta şöyle de ekliyor, web sitenizde baktım bulamadım. Şimdi aslında web sitesine baktı arkadaş ama orada desibel diye teknik özellik olarak yazıyordu. Yani desibel 2.3'te 46. Şimdi var mı desibelle alakalı bilgisi olan arkadaşlar, ben de bilmiyorum. Yani mesela bir uçağın desibeli kaç ya da bir insan kulağının desibel sınırı kaç. İşte bunu anlamak için fiziksel ortama müşterinin yolculuğuna dahil olacak araştırma çalışmaları yapıyoruz. Bazda bu yer alıyor. Sonrası bunun üzerine inşa ediyoruz tasarımı. 3 tane UX ekibimiz var. İçinde aslında eskiden researcher ve designer olarak ikiye ayırdığımız roller vardı. Şimdi ikisini de birleştirdik. Ve hem researcher hem aslında şey, kötü bir tabir UX designer ama UX designer olarak her ekipteki arkadaşımızı konumlandırmaya başladık. Ve 3 proje ekibi başlarında proje yöneticileriyle beraber böyle bir tasarım hattı üzerinde az önce bahsettiğim yapılarla ürün geliştiriyorlar.
Anladım, harika. Katılımcılarımızdan soru var mı yoksa ben sorularımla devam edeceğim?
Ben sorabilirim.
Süper.
Öncelikle aktarmış olduğunuz bilgiler için ben teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Vesaire.
Geldiğiniz için ve destek olduğunuz için de tekrar teşekkürler. Ben biraz aslında belki de günümüz için ütopik gelen ama belki de diyorum çünkü bilmiyoruz teknoloji nereye gidiyor, bazen öngöremiyoruz veya öngöremediğimiz zıplamalar oluyor vesaire. En azından sektörel olarak bu disiplin olarak bu işte UX research olsun, yani UX design olsun, bu tarz bir noktada da son yıllarda hype eden veya belli başlık altında iş bulabilen bir vasfa dair şöyle bir yaklaşımı merak ediyorum. Şimdi işte Zero UI kavramları var şu an. İşte sesle tasarım, işte bir arayüz tasarımından şu an sesle tasarıma doğru bir sıçrayış var. Acayip beslenen bir durum var. Paralelde dünyada işte daha yeni geçenlerde işte Elon Musk yeni projesini duyurdu. Neuralink, yani tamamen human computer interaction'ın ve düşünme aşamasında belki transferinin bir şeyin tetiklemesiyle transferi söz konusu. Hani bu gibi şeyler veya İşte artificial intelligence makine öğrenmesiyle işte bazı uygulamalar var. Kullandıkça bir şeyler edinip deneyimi dahi tasarlayan, değişen bir arayüzü sergileyen uygulamalar var. Ya bu bağlamda bütün bunları hani örneklendirerek de arttırabiliriz de. Temelde varmak istediğim soru şu. İnsan etkeni, yani bir tasarımcı olarak, en azından ben deneyim tasarımcısı olarak, insan etkeni benim çalışma disiplinimde sizce nereye gidiyor? Ne düşünüyorsunuz? Kısa veya uzun vadede ne gibi yorumlayabilirsiniz? Onu merak ediyorum. Teşekkürler.
Aslında hani bu alanla alakalı ilk çalışmalar işte 1900 yılların başlarında insan makine etkileşimi üzerine yapılmış. Şimdi insanla makine etkileşimi temelde çok basic bir şey içeriyor. Yani siz makineye onun kolları işte belirli input araçlarıyla beraber inputlar verirsiniz. Makinede çalıştığına dair size sestir, işte mesajdır, ışıktır bir şekilde bazı outputlar verir. Siz o outputları özümsersiniz ve sizde yeni inputlar sağlarsınız. Buradaki etkileşim aslında çok benzer bir şekilde kendisini kopyalayarak insan bilgisayar etkileşimine evrildi. İlk grafiksel arayüzlerin hayatımıza girmesiyle beraber. Sonrasında dokunmatik ekranlarla insan-insan etkileşimine yakınsamaya başladı. Aslında temelde insan-insan etkileşimine doğru evrilen bir yapı var. Şimdi yapay zekayı da hani tanımlarken şöyle bir tabir var. Aslında birçok tanım var. Tanımlarından biri şu. İnsan zekasını şey yapabilen, taklit edebilen bir yapı dan bahsediliyor yapay zekada ve bunun altına bu açıklamayla şunlar girebiliyor. Görüntü işleme de aslında bir yapay zeka uygulaması. İnsanın gözünü taklit ediyor. Ses işleme de böyle. İnsanın anlamasını, konuşmasını taklit edebiliyor. Robotik gayet insan hareketini taklit edebiliyor. Makine öğrenmesi insanın o beynindeki bir veriyi yorumlama şeyini taklit edebiliyor. Aslında insan hep işin merkezinde. Ve hatta olayların olabildiğince insansılaşması adını verdiğimiz bir süreç var. Yani ben hiç insanın işin sürecinden çıkacağını düşünmüyorum. Ve gidebildiği, olabildiğince zaten insansılaştığını düşünüyorum. Yani mesela 2020 yılında voice search oranı %50 olacakmış. İnsanların yaptığı aramaların yarısı sesle konuşarak kendi telefonlarından yaptıkları aramalar olacakmış. Ve bunların tamamı, ki şu an çok ciddi arttı, bunların tamamı sanki makineyle konuşuyormuşuz gibi yaptığımız aramalar. Şimdi mesela ben birazdan şey arayabilirim elimde telefonsa. Ben buradan Aşti'ye nasıl giderim? Yani normalde Maps'e girip Aşti yazacağım aramayı, ben buradan Aşti'ye nasıl gidebilirim diye aslında yine Google'a soruyorum ama nasıl soruyorum? İnsani bir şekilde soruyorum. O yüzden hani işin merkezinde, işin teknolojik kısımları aslında insan problemine odaklandığı için ve odaklanması gerektiği için ben merkezdeki insanın ve onun değerinin mütemadiyen şey kalacağını düşünüyorum. Ya çünkü çok ciddi bir teknoloji şeyi içerisinde, çılgınlığı içerisindeyiz. Yani bundan 5 yıl önce NFC gelseydi şöyle olacaktı, böyle olacaktıları bahsediyordu insanlar. Şimdi her şeyin blockchain'lisini yapalımcılar çıktı. Şimdi yapay zeka startupların %40'ı yapay zeka ile falan ilgilenmiyorlarmış aslında. Ya teknoloji gerçekten senin de dediğin gibi hype. Ama bir insan problemini çözmediği noktada o teknoloji yaşamıyor çoğunlukla. Ya ölmeye mahkum. O yüzden hep merkezinde insan var. Yani ben buradan biraz da şeye götürmek istiyorum. Bu iş ölmez falan şey var ya hani restoran işi bitmez falan onun gibi. İşin merkezinde insan olduğu sürece bizim alanımız ve bu tarz çalışmalar devam edecek gibi duruyor. Soruna cevap verdiğimi düşünüyor musun? Tamam, süper.
Bir başka sorumuz da şurada var.
Benim de bir sorum var. Daha çok user space'daki işleri, yani işleri nasıl işlettiğinizle ilgili, projelerin, proje yönetiminizle ilgili. Mesela bir market örneği verdiniz. Tasarımcılarımız orada satış elemanlarıyla birlikte duruyor, evet, dediniz. Hani sosyal mecralardan gördüğüm kadarıyla Türk Hava Yolları ve Vakıfbank gibi iki büyük şirketle de çalışmışsınız. Evet. Mesela bu tarz büyük, yani çok büyük şirketler bence. Onlardan aldığınız işlerde kullanıcıya erişiminizi onlar mı sağlıyor, yoksa siz bir şekilde kullanıcılarla ya da potansiyel kullanıcılarla kendi imkanlarınız doğrultusunda mı irtibat kuruyorsunuz?
Aslında her iki şekilde de ilerliyor. Bizim kendi veri tabanımız da var. Kendi veri tabanımızı sürekli büyütmeye çalışıyoruz. olabildiğince kirli katılımcı olmadan devam ediyor. Çünkü bu işlerinde profesyoneller oluşuyor. Yani sizler de eğer etrafınızda fokus grup çalışmaları görürseniz katılın. Fokus grup çalışması başına 100 lira falan veriyor pazar araştırması şirketleri. Biz biraz daha pazar araştırması şirketi gibi değil. Gerçekten bizzat kullanmasını istiyoruz. Veri tabanımızda büyütmeye çalışıyoruz ama bazı durumlar, örneğin beyin cerrahı lazım. Web sitesinde yani bir hastane web sitesi yapacaksınız ve beyin cerrahıyla görüşeceksiniz. Şimdi bu adamı saatliğine 100 TL verip bir yere getirmek şaka yapmak anlamına geliyor. Hani kendisine bu teklifi yapsak bize şey diyebilir. Ben sana 100 TL vereyim gelme diyebilir gerçekten. Orada da farklı yöntemleri işte şirketlerin yapılarını kullanmaya çalışıyoruz. Olabildiğince son kullanıcıya gerçekten o an onu yapmakta olan ya da yapma potansiyeli olan kullanıcıya ulaşıp onun anlık ve gerçeğe yakın hareketlerini özümsemeye çalışıyoruz. Mesela bu eğer bir kontuar yani check-in kontuarında arkadaşın yanında oturmaksa onu da o şekilde yapabiliyoruz. Yani müşterileri de müşterilerimizi de sürecin içerisine katıyoruz bu şekilde.
Teşekkürler.
Bu Hollywood'da şey vardır ya şey klişesi. İşte taksi şoförü rolünü oynayacak. İşte 6 ay taksi şoförleriyle takıldı falan. Onun tasarım dünyasındaki karşılığı bu gerçekten. 6 ay taksiyle şoförlerle takılmıyorsunuz ama biraz taksicilerle takılmanız gerekiyor en azından.
Süper. Sorusu olan var mı? O zaman ben
Ben sorabilirim şey. Hani kısa yani biliyorum çok uzun bir hayat hikayesi gibidir şey de. User spots ve ardından bu iOX ile alakalı bir o kurulma süreçlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında user spots'tan bahsettim. iOX'ten de bahsedeyim. Güzel oldu. Onu unutmuştum. İşte klasik bir orta yaş bunalımı diyebiliriz buna. Yani neler yapıyoruz hayatta diye. İnsan 35 yaşına gelince bir anda her sabah sorgulayarak uyanmaya başlıyor. Tasarım sürecinde bayağı bir aslında şirketleri bu konudaki know-how'ların artması, bu konudaki deneyimlerin artması için çok uğraştık. Ama tasarım süreci, yani aranızda tasarımcılar da vardır, ya bitmek bilmeyen bir kavganın içerisinde bulduğunuz bir süreç kendinizi. Hatta şu oluyor, başkalarının iyiliğini onlara rağmen yapma çalışmasına dönüyor. Yani daha iyi bir arayüzü yapma mücadelesini arayüzün sahibiyle verdiğiniz bir çalışma bu. Çünkü herkes sürecin içerisine dahil olmak istiyor. Herkes sürecin içerisindeki çok değerli fikirlerini sürecin içerisine katmak istiyor ve sürekli bir mücadele içerisindesiniz. Yani ve ben şunu da gördüm. Yani dünyanın en büyük tasarım ajansları da bu problem olmaz vesaire diye düşünüyorsunuz ama onlar da aynı challenge'ı Türkiye'de yaşıyorlar gerçekten. Yani dünya ünlü tasarım ajansının kreatif direktörüne niye butonu buraya koydun sorusu geliyor. Peki bu neden bu renk olmuş? Bunu daha güzel şöyle yapsak güzel olmaz mılar da geliyor. Şeyden bağımsızmış yani ben düşünürdüm ki yani adam çok ünlü bir tasarımcı bunu yapsa sorgulanmayacak diye. Şimdi o mücadele biraz aslında tasarımcıda bir şey yapıyor. Bilmiyorum sen kendini yorulmuş hissediyor musun bazen?
Fazlasıyla.
Değil mi böyle yazılımcıyla falan konuşurken? Ya var mı aramızda yazılımcı arkadaşlar? Rahat olabilirsiniz bu arada. Yani yazılımcıları ikiye ayırıyoruz. Mesela bugün buradaysanız çok büyük ihtimalle bu alana ilgisi olan yazılımcı diye ayırdığımız gruptasınız. Bir de tamamen kullanıcıyı yok sayan, tamamen performans sistem odaklı yazılımcılar var. Onlarla mesela challenge ettiğini düşünsene sürekli. Yani onlara rağmen iyi bir şeyler yapmaya çalıştığını düşünmek uğraştırıyor biraz ve belli bir yerden sonra artık dediğim gibi yenilik üretme noktasında Türkiye'deki şirketlerin aslında o kadar bir istek içerisinde olmadıklarını, biraz bir inovasyon tiyatrosu peşinde koştuklarını fark ettik. Ve dedik ki tamam bu inovasyon tiyatrosunu o zaman nasıl şeye dönüştürebiliriz? Daha doğru bir yapıya dönüştürebiliriz. Aslında yenilik yapmış olmak için yapıyorlar. Bizim birçok tasarım projesinde de yeni harika projelerimiz, işte harika şeyler yapmak istiyoruz diye geliyorlar bize. Sonrasında biz harika olduğunu düşündüğümüz tasarımlar yapıyoruz ama yazılım şey diyor, web servislerimiz yok, bunu yapamayız. Niye yaptık şimdi o zaman? Yani neden? Yani madem yapamıyordunuz niye uğraştık o kadar? Yani çok iyi bir şoförünüz var ama altında berbat bir araba veriyorsunuz gibi bir şey oluyor. Sonra dedik ki o zaman bu yenilik sürecini nasıl değiştirebiliriz? iOX biraz o şekilde çıktı. Yani yenilik sürecinde hangi yeniliği üreteyim noktasında onu hızlıca yapmak, prototiplemek, hayata geçirmek noktasında iOX'i kurduk. Bir yandan da insan kaynağı da artık bence o yöne evrilmeye başladı. Yine sabah konuşuyorduk. Bir işi ortalamanın üstünde, bir profesyonel gibi değil ama ortalamanın üstünde yapmanız artık çok kolay. Yani bir işi hızlıca üretmeniz de çok kolay. Yani tool artı template artı 101 ile çok rahat tasarımcı gibi tasarım üretebilirsiniz. Bakın profesyonel bir tasarımcı gibi demiyorum. Ortalama üstü bir tasarımcı gibi tasarım çıktısı üretebilmenizin artık önünüzdeki tek şeyi biraz YouTube bilmeniz, biraz bilgisayarınıza aşina olmanız, yani bilgisayar okur yazar bu kadar. Yani bununla beraber herhangi bir şeyi çok rahat olabiliyorsunuz. Video editing çok rahat yapabilirsiniz. Sosyal medya görselleri hazırlamayı çok rahat yapabilirsiniz. Yani kesin bunu tool'unu yapan biri vardır. Şimdi bu kolaylıkla neden bir şeyleri daha hızlı yapmayalım ki diye düşünerek aslında iOX'i kurduk.
Son bir iki daha soru bırakıp şey yapayım. Ben mikrofonu vereyim. Gelecek planlarınız ne? Bir de şey, bize şey geliyor. Yani hani ben işte UX designer olmak istiyorum ya da atıyorum UI designer olmak istiyorum. İşte tavsiyeleriniz nedir falan. Hani biz de şey diyoruz, hani biz bunu tamam hani yıllardır çalışıyoruz falan ama hani bunu yönlendirebilecek kadar şey değiliz. Hani açıkçası kendimize güvenmiyoruz. Hani bu tarafta siz yani user space kurucusu olarak o yeni başlayanlara ne önerirsiniz?
Birinci sorudan başlayayım. Gelecek planları dedin değil mi? Şimdi biz 2 yıldır Berlin'de UX Live yapıyoruz. Bir UX konferansı. Yaklaşık 4 yılda da hem yazın hem de kışın kamplar yapıyoruz. Kampları Türkiye'de tabii daha insan kaynakları odaklı yapmaya başladık. Eskiden her şeyden biraz öğrettiğimiz bir kamp içeriği vardı. Şimdi ise tamamen biz bu işi nasıl yapıyoruz'u oraya gelen insanlara işe almak için şey yapıyoruz, öğretiyoruz. Hatta yakın zamanda bir İK'cı arkadaş şeydi, yani size dokunmayan kalmamış bu süreçte vesaire. Yani biri kampta gelmiş, biri eğitimde gelmiş vesaire, mutlaka bir tasarım yarışmasında ilk üçe giren birileri varsa ya da işte UX Designathon'lar falan filan var ya, bunlarda mutlaka bir ilk üçe giren gruptan bir tanesini şeyle görüyorsunuz yani. Bir dönem bizde çalışmış, bizim kampa katılmış. Neredeyse çok fazla insana dokunmuş olduk. Kampı şimdi Berlin'de yapmaya başlayacağız. Ve aslında Berlin'deki ofisimizi daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Şimdi Eskişehir'de ofisimiz var, İstanbul'da ofisimiz var. Berlin'deki ofisi full fonksiyonel bir şekilde çalıştırmaya başlayacağız. Aslında bizim temel mottomuz bir tasarım üniversitesi olmaktı. En başta böyle başladık. Yüksek lisans programımızı bu amaçla kurduk Kadir Has'la beraber. Şimdi onu da bir medya laboratuvarına dönüşebilir mi diye şey içerisindeyiz. Yani şirketlerin oraya proje verdiği, şirketlerin verdiği projeyi yüksek lisans öğrencilerimizle beraber araştırma projelerine dönüştürebildiğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Dönüştürebildiğimiz bir yapıyı kurmak istiyoruz. Onun için de tabii ki öğrenciye ihtiyacımız var. İki cümleyi birleştirdim bir an ama. Şey tarafında da UX designer olmak istiyorum kısmı aslında benim başta ilk duyduğumda çok naifçe oturup cevap verdiğim bir süreçti. Sonra fark ettim ki sözüm meclisten dışarı diyelim burada. Bazı arkadaşlar hype olan her konuya aynı cümleyi kuruyorlarmış yani. Hani mesela farz edelim UX, SEO ve blockchain şu an hype ya. Aynı arkadaştan SEO öğrenmek istiyorum, ne yapabilirim? İşte blockchain öğrenmek istiyorum, ne yapabilirim? Aslında bunu öğrenmek istemiyormuş arkadaş. Sadece hype olduğu için sorduğu bir soruymuş. Öyle çok fazla kişiyle karşılaştığım için şey dedim. Acaba bununla alakalı bir blog yazısı mı yazsam? Ve oturdum bir tane UX designer olmak istiyorum, ne yapmalıyım diye bir blog yazısı yazdım ki en azından İlk ne yapmak istiyorum da onları uygulayan arkadaş varsa bana öyle gelsin. Yani ben bu dediklerinizi uyguladım. Biz onu şeyin altına da koyalım. Olur, videonun altına da koyalım. Yok, Medium'da UX designer olmak istiyorum diye ama temelde şunları söylüyorum. Yani bir, bu iş bir yaşam boyu öğrenim işi gibi. Yani her yıl öğrendiklerinizin %70'ini unutmanız gereken bir alan. unutmak zorunda olduğunuz bir alan. Yani 2 yıl önce neredeyse bütün UX designerlar hamburger menü üzerine saatlerce konuşabilir noktadaydı. Şu an hiç kimse bahsetmiyor. Sanki unutmuşuz hepimiz o arayüz elementini. Gerçi sadece arayüz tasarımı değil kullanıcı deneyim tasarımı ama hani konuşulan nokta buydu. O yüzden sürekli bir case'i alıp onu öğrenip her yerde uygulayan değil, sürekli sorgulayan, insanları da sorgulayan, yani nasıl davranıyorlar, neden böyle davranıyor diye sorgulayan bir önce haleti ruhiye bürünmemiz lazım. Yani başka uzmanlıklarda şöyle bir durum vardır. 2 yıl çalışırsınız, 3 yıl çalışırsınız, o işin uzmanı olursunuz ve sonra o uzmanlığınızı satarak 20-25 yıl para kazanırsınız. 4 yıllık eğitimliğinizin üzerine diyelim. Bu alan, bu uzmanlığınızın her yıl reset atıldığı bir alan. O yüzden mindset'in şöyle olması gerekiyor. Boş bir levhayım mütemadiye. Bomboş bir levhayım, yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bu da zor bir şey oluyor. Yani düşünsenize 3 yıl sonra bu öğrendiklerinizin yarısını unutmanız gerekiyor. Tabii ki tasarım metodu değişmiyor. Çok büyük oranda aynı kalıyor ama üzerine çalıştığınız malzemeler sürekli değişiyor. Bu mindset'e şimdiden hazırlıklı olup sonrasında başta papağanlık yaparak sürece başlamak aslında tavsiye ederim. Yani benim bugüne kadar gördüğüm en iyi portfolyo, bir arkadaşımızın da şimdi sonra yurt dışına gitti, tekrar döndü diye biliyorum. Ve kendisi bir şey şirketinde, bir tekstil firmasında çalışırken tişört tasarımcısı olarak ben İş Bankası'nın web sitesini yapsam nasıl yapardım, işte IKEA'nın mobil uygulamasını yapsam nasıl yapardım diyerek, ama bunu da sadece ekranları koymadan, yani sadece ekranları koyarak değil, İşte IKEA'da ben mevcutta böyle bir problem gördüm. İşte birkaç insanla kullanıcı araştırması yaptım. O datayı böyle analiz ettim. O analiz ettiğim şeyler sonucunda IKEA'da böyle bir fonksiyon olması gerektiğine karar verdim. Bunu da böyle tasarladım mantıksallığına. Daha hiç UX projesi yapmamışken fake portfolyoyla, fake demeyelim aslında, içinde fake projeler olan portfolyoyla sahipti mesela. O yüzden papağanlık yaparak başlamak. Yani Google Maps'in arayüzünün aynısını yapacağım diyerek başlayıp tool'lara hakim olmak, elementlere hakim olmak. Sonra da ben Google Maps'i yapsaydım nasıl yapardım diyerek başlamak. Sonra UX minimal gibi bir sürü etkinliğe dahil olmak. Aslında bu dünyanın kapılarını size açıyor. Bir yandan da şey var, yani inanılmaz bir insan kaynağı beklentisi var gerçekten. Şu an UX ekibi olmayan banka yok mesela. Geliyor. Yani arkadan kurulanlar da geliyor. Bizim arkadaşlara gelen tekliflerden biliyorum yani. Şimdi bankalar oldu, sonra e-ticaret siteleri UX ekipleri kurdu. Bir UX ekibini işte hepsi burada kurunca N11'de kuruyor. N11 kurunca hepsi burada da kuruyor şimdi, hani o onu takip ediyor, şeyi yapmayalım. Hani birisi bir şey yapınca diğerleri de mutlaka yapıyor. Bu yüzden bu alanda insan kaynağı ihtiyacı da çok fazla. Hani izleyenler için de şey diyelim, UX designer olmak istiyorsanız her zamankinden daha doğru bir zamandayız yaşta yani. Ve bunu ben 3 yıl önce de kullanıyordum bu cümleyi. Her zaman yine daha da doğrulaşmaya başladı yani.
Benim bir sorum olacak.
Okay.
Tamam.
Geçen sene UX Live'a geldiğimde bu yüksek lisansın müjdesini vermiştiniz. Hı-hı. Sonradan da hani kurdunuz. Şimdi benim sorum şununla alakalı olacak. Bu yüksek lisans programı Türkiye'de bize ne katacak? Yurt dışında bize ne katacak? Yani ben mesela gelecekte Amerika'da çalışmak istiyorum diyelim. Hı-hı. Burada aldığım yüksek lisans programı bana bu kariyer hedefimde ne katar?
Okay. Çok güzel bir soru gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında biz yüksek lisans programını Ayhan Hoca'nın çok ciddi o yönde de isteği vardı. Bir tezli program olarak açmayı planlıyorduk. Önce tezsiz olarak açıp sonra tezli hale getirmeyi sonra kurguladık. Aslında amacımız hani bir şirket olarak bir üniversiteye dönüşme mega planı olan bir şirket olarak ve o şirketle bir üniversite bir araya gelip bir yüksek lisans programı kurduğumuz için amacımız olabildiğince teorik ve pratiği sadece sözde değil, hani özde yapıyor olmak. Yani yüksek lisansta biz olabildiğince gerçek hayat problemlerini çözmeye çalışmak istiyoruz. Yani buraya bizim müşterilerimiz case'ler verecek. Hani OpenID etkinliğinde case'ler vardı ya. Bunun bu tarz case'leri müşterilerimiz veriyor olacak ve yüksek lisans öğrencileri o case'ler üzerinden stüdyo derslerini ya da diğer dersleri alıyor olacaklar. Türkiye'de amacımız olabildiğince bu konuda pratiği de görerek, teoriyi öğrenip pratikte uygulayarak gerçekten portfolyoyu tam olarak yani belli bir noktaya getireceğiniz bir yüksek lisans programına dönüşmek. Yurt dışında da eğer biz bu programı başarabilirsek, şu an kuruldu ama dediğim gibi çok güzel case'ler üretebilirsek, o ürettiğimiz case'ler şirketlere olabildiğince faydalı olursa ve bu fon giderek büyürse, global projeler almaya başlarsak, o zaman aslında yurt dışı için bir faydası olacak diyebilirim. Şu an için yine portfolyonuza katkı olacağı için yurt dışına katkısı olacak bir şey olacaktır. Ama fon, projeler, insanlar ve onun etrafındaki ekosistem büyürse, bu büyümeyle yurt dışına da bayağı bir katkısı olur. Yani yurt dışındaki eğitim hayatınıza da katkısı olabilecek bir şeye dönüşebilir.
Yani şey diyebilir miyiz? Yüksek lisans döneminde yaptığımız projeler hem bizim iş başvurusu alanında hani sunduğumuz portfolyolar için bir artı puan kazandıracak, hem de diyelim ki işe girdik bir şekilde, orada bunlar bize tecrübe olarak gelecek, evet, diyebilir miyiz? Yani?
Yani gerçek hayat problemi çözeceğiniz, karşınızda gerçek müşterileriniz olacak. Hani genelde yine tasarım bölümlerinde şey vardır ya, karşıda bir müşteri olma, yani müşteri tokadı yeme adını verdiğimiz bir realitenin üniversite öğrencisi arkadaşımızın hayatında çok erken aşamada olmasını istiyoruz aslında. Müşteri tokadı yedin mi hiç abi? Çok değil mi? Yani biz de günümüz müşteri tokadı yiyerek geçiyor. Sadece müşteri tokadı demeyelim aslında. Yani ürün sahibinin farklı bir bakış açısı var ve tasarımcı bu bakış açısını da sürecin içerisine katmalı. O yüzden de çok fazla müşteriyle ya da o ürün sahibiyle erken aşamada etkileşimde bulunabilmeli ki onun da bir işin parametresi olduğunu öğrenebilsin. O yüzden ümit ediyorum ki dediğinin yapacak bir programa dönüşür.
Benim de bir sorum vardı.
Tabii ki.
Ben iktisat okuyorum. İktisat öğrencisiyim. Tasarımdan anlamıyorum. Hı-hı. Yani anlayabileceğimi de çok bilmiyorum. Dediğiniz gibi bazı çalıştığım startuplar var. Orada onlar için yaptığım Canva projeleri falan var. Hani Canva'nın hazır template'lerini kullanıp bir sürü işte Facebook, Instagram postları hazırladım. Çok beğendiler. Çok yaratıcı bir insan olarak da görmüyorum kendimi. Yani o template'ler olmasa yapamazdım. Yani kendim öyle bir şey hani tekrardan baştan sil baştan yapamazdım. Ama bu UX üzerine de çok böyle heyecanlandım, hani hype'landım diyeyim, hani bugün çok kullandığımız bir kelime,
evet,
oldu.
Hype'ım geldi.
Aynen, hype'ım geldi bu konuya. Ben bu konuya iktisat alanından nasıl dahil olabileceğimi merak ediyorum. Hatta sizin konuşmanızın başlığı beni çok çekmişti, o yüzden rating ekonomisi. Hani bunu ben iktisat alanı nasıl yedirebilirim? Kendimi hem iktisatçı hem UX İktisatçısı nasıl yapabilirim? Hani açıkçası benim sorum buna yönelikti. Hani okay, hep tasarım üzerine konuşuyoruz çünkü.
Bu arada sorunun içerisinde bir sürü başka güzel sorular var. Yani onları derleyip toparlamaya çalışayım. Öncelikle tasarımcı değilim. Ya bugün mesela OpenIDEO etkinliğinin kurucusu olan IDEO şirketi tüm dünyada bir kavramı çok popüler hale getirdi. Bu kavram design thinking kavramı. Yani bir problemi tasarımcı gibi çözme kavramı ve bu kavramı şu an dünyadaki bütün profesyoneller öğrenmek istiyorlar. Niye? Çünkü mühendis gibi problem çözmek bizim dünyadaki bütün problemlerimizi çözmedi. Merkeze insanı almak, işte küçük prototipler üretmek, yine mühendis gömüyoruz kusura bakmayın ama o problemleri çözmek için o yöntemi uygulamayı bir tasarımcı metodu olarak dünyanın geri kalanında öğrenebileceğini, yani herkesin aslında tasarımcı gibi düşünüp tasarımcı gibi davranabileceğini söylüyor temel olarak. O yüzden ben tasarımcı değilim. Okey, tasarım eğitimi alan arkadaşlarımızı üzmeden, kırmadan, tabii ki onların 4 yılda aldıkları bu metodolojiyi ben bir YouTube videosuyla öğrenebilecek durumda değilim ama IDEO'nun tasarım odaklı düşünmesi bize bir tasarımcı gibi problem çözmeyi öğretiyor öncelikle. İkinci, çok yaratıcı bir insan değilim. Template'leri kullanıyorum şeyi de bence yine tasarımcı olan bakış açımız gibi yıkılması gereken bir nokta. Çünkü yaratıcılık, şimdi endüstriyel tasarımcı arkadaşlara soralım. Tasarım dünyasını en fazla değiştiren millet, ülke hangi ülkedir? Hani endüstriyel tasarım alanı hangi ülkede doğmuştur mesela? İsveç. İsveç olabilir. Başka? Evet, Almanya. Yani dünyaca ünlü tasarım şirketi, yani tasarım şirketleri değil mi? Tasarımıyla da bilinen işte Brown gibi Apple'a da esin olan bir sürü ürünün, yani Apple versus Brown yazın Google'a. Apple gibi bir şirketin Brown'dan 10 tane ürünü %100'e yakın çalarak demeyelim de esinlenerek alacağını çok şey yapamayız değil mi? Peki Almanları nasıl tanıyoruz? Sıkıcılıklarıyla, tek düzelikleriyle falan bilinen bir hani sisteme bağlılıklarıyla bilinen insanlar ya, onlar tasarım dünyasını değiştirmişler. Demek ki biz tasarımla ya da yaratıcılıkla alakalı bazı şeyleri yanlış biliyoruz. Yani ben tanıdığım ilk tasarımcılar bana genelde tasarımcı olmayı şöyle anlatmışlardı ve ben de onu yemiştim mesela. Yani bana ilham gelir. Benim bir tasarım sürecimin kaç günde olacağını ben sana söyleyemem. Yani tuvalette gelebilir, dizi izlerken gelir, hani ilhamım gelebilir derdi. Ben de şey derim ya, bende yok o ilham, sende var. Demek ki bende bazı kapılar kapanmış, sende de açıkmış diye bunu yemiştim o dönem. Sonra fark ediyorum ki aslında yaratıcılık sistematik bir karıştırmadan doğuyor. Yani bizim bazı workshoplarımıza şeyler katılıyorlar. Hani yine sıkıcı bir iş yaptıkları söylenen bankacı arkadaşlar katılıyorlar ve sistem o kadar karıştırabilir halde siz o workshop'ı yaparsanız, eğer bugün yine bazı workshop'lar yaptık mesela, o bankacı arkadaşlardan bile mükemmel fikirler çıkıyor. İnanılmaz yaratıcı fikirler çıkıyor ve hepsi şey diyor. Ya biz yaratıcı insanlar değildik. Nasıl böyle oldu? Zaten hani aslında yaratıcılık hepimizin belli oranlarda sahip olduğu bir özellik. Sadece biz bunun açığa çıkması için bir karıştırma yapmıyoruz. Yani fikir geliştirme sürecimi şöyle. Açıyoruz boş Word dosyasını, hadi fikir geliştirelim. Böyle fikir geliştirilemez. Zaten bir de hepimiz fikir öldürmeye odaklıyız. Yani birisi bir şey diyor, saçmalama falan diyoruz. Biz bırakalım ya, saçmalasın adam. Belki onu alacağız, başka bir konseptle birleştireceğiz. O yüzden yaratıcı olmak ve yaratıcı olma kısmı o bahsettiğin template'lerle beraber aslında tam olarak bahsettiğin konu. Yani sanat akımları da birbirinden inanılmaz esinlenerek büyümüşler. Tasarım akımları da öyle. Yaratıcılığın içerisinde de esinlenme inanılmaz bir şey yapıyor. Son soruna gelirsek, orada da karşımıza şey kavramı çıkıyor. Şimdi ben iktisata çok hakim değilim. Lütfen yanlış bir şey söylüyorsam düzelt beni. Yani temel iktisat kuramları insanların çok mantıklı davranacakları üzerine kurulmuş ya. Yani işte makro iktisat vesaire diyelim. Hani ve sonrasında bu iktisat kuramlarının çalışmadığını, aslında davranışsal ekonominin çok daha önemli olduğunu, önemli olduğundan bahsediyor iktisatçılar ve davranışsal ekonomi alanında bir sürü çalışma. Mesela oyun teorisi de davranışsal ekonomi şeylerinden bir tanesi. Bugün bir arkadaşla konuşuyordum aslında. Mesela NeuroWeb diye bir kitap var ve bu kitap şeyi anlatıyor. İnsanların evrim sürecinden bu geçirdikleri bazı başlarından geçen bazı olaylar şu anki davranışlarının altında yatan şeyler. Mesela bir sosyal validasyon diye bir kavram var. Şimdi sosyal validasyon kavramı bize şunu söylüyor. İnsanlar ölümcül anlarındaki kararlarda bile kendilerini içinde bulundukları topluma valide ederek karar alma aşamasındadır. Yani Chicago'da bir cinayet olmuş. Bir hanımefendi 45 yerinden bıçaklanmış kapısının önünde ve yarım saat yaklaşık yardım diye bağırmış. Hiçbir komşusu da 911 aramamış. Sonra oraya sosyolog arkadaşlar gitmiş ve demiş ki bunlar ne manyak şeyler yani komşular, yani hiç mi insan aramaz falan diye. Sonra görüşmüşler ki aslında çoğun derece naif bir düşünce. Kesin biri arar diye aramamış kimse. Düşünsenize, ölümcül bir an var ve kafanızda hala başkalarıyla valide olarak karar veriyorsunuz. Şimdi sosyal validasyon sosyoloji alanında çıkmış bir kuram ama siz onu Facebook like şeyinde kullanabilirsiniz ya da bir tasarım kararınızda kullanabilirsiniz. Yani insanların karar alma mekanizmasında sosyal validasyon kritik bir noktadaysa Booking'in yaptığı gibi insanlara şey dersiniz. Bak, son rezervasyon 15 dakika önce, burası tutuyor yani. Ya da scarcity koyarsınız. Azlık mesela insanoğlunun yine evrim sürecinde elini ayağını titreten bir şey. Yani bir şeyin bitiyor olması, tükenecek olması. Davranışsal ekonomi de onlarca şey barındırıyor, konsept barındırıyor. Yani davranışsal ekonomiye hakim olun. Aslında kullanıcının bir arayüzle olan etkileşimle alakalı bir sürü şey biliyor olacaksınız zaten. Ben olsam iktisatın davranışsal ekonomi tarafından yaklaşırdım. Ki çok çok güzel çalışmalar var yani.
Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Bir saat falan cevap verdim galiba.
Başka sorumuz var mıydı? Buyurun.
Ya, teşekkürler öncelikle bu panel içinde. Hep aslında tasarımcılar sorular sordu ya nasıl tasarımcı olacağım şeklinde.
Bir mühendis olarak ben sordum.
Bir mühendis olarak aslında mühendis değildi. Yani hani şirket kurmaya çalışan biri olarak.
Girişimci değilim.
Girişimci diyelim. Çünkü evet. Mesela siz dediniz aslında hani işte verilen ücretler 200 bin lira falan gibi işte bir sermaye ile kurdunuz büyük ihtimalle. O zaman daha da düşüktü büyük ihtimalle.
Aynen.
Ama her alanda olduğu gibi biz de mesela yazılımlarımızda sana daha çok yazılım yaptırırsa niye yaptırmadık için zaten bu haldeyiz diye kızıyoruz ama siz de şu anda mesela hani arayüz tasarım önem verilmediği için kızıyorsunuz haliyle. Ya ben, evet. Ben de o konuda hemfikirim. Fakat hangi aşamada ve ne kadar bütçeler ayırılması lazım? Yani aslında birazcık da bence bunu da konuşmamız lazım.
Evet, çünkü çok güzel bir soru.
Yoksa hani çok havada kalıyor. Yani bir tasarımcı maliyetini işte hani ufak ufak öğrenmeye başlıyorum. Siz onu zaten bir yıllık maliyet koysanız o para verilen para zaten ben sadece tasarımcıya vermiş aynen. Gibi bir şey oluyor. Ama aslında daha arkasında üretmem gereken bir ton hizmet var gibi.
Ya benim burada çok naçizane yani hani bu böyle bir kuraldır falan diye söyleyebileceğim bir şey yok ama birkaç girişimci arkadaşla konuşurken çıkmıştı. Eğer fikrinizin validasyon sürecindeyseniz tasarıma para vermeyin. Çalın. Çok yani çalın derken bir template'den esinlenin, onu değiştirin. Çalmak bu ara burada arkadaşlar şey değil yani Adidas'ı Adibas yapıp çalmaktan bahsetmiyorum. O adice çalmak. Apple gibi çalın. Yani Apple'ın bu ara gerçekten Google'larsanız Apple vs. Brown diye iPod tasarımı aslında 1958'deki Brown el radyosunun aynısı. Jonathan Ive o tasarımı çalan arkadaşımız olarak Brown'un baş tasarımcısı olan Dieter Rams hakkında şey diyor. Ben ondan çok esinlendim, çok ilham aldım. Biz de şey diyoruz evet bayağı esinlenmişsin gibi gördük yani hani. Ve bu yani Adidas'ı Adibas gibi çalmadığınız sürece adice bir hareketli değil. Esinleniyorsunuz, kullanıyorsunuz. Validasyon sürecinde tasarıma para harcamamalısınız demiyorum ben. Ama para ve vakit harcamak yerine olabildiğince utanç dahi duysanız ki Jeff Bezos'un şey var ya eğer ilk tasarımınızdan utanç duymuyorsanız geç kalmışsınızdır demektir. Yani ilk tasarımınız mükemmelse o belki de atalan geçti yani. Üsküdar mı geçiyordu? Nereye geçiyordu? Ama baktınız para kazanmaya başlıyorsunuz. Valide ettiniz. Ben o noktada freelance tasarımcılarla çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir tasarım şirketiyle çalışmayın ama freelance tasarımcılarla çalışın. Çünkü tasarım sürecinin üretim hızı sizin girişiminizin beklediği hıza çok erişmeyecektir. Ve orada freelance'le bayağı kol kola çalışın. Belli bir para kazan. Yani böyle aylık atıyorum şu an. Rakam atıyorum. Bir arkadaşıma şey demiştim. Yani aylık 50K kazanana kadar işte sıfır kazanıyorsan template kullan. Sıfırla 50K arası freelance kullan. 50K üzeri kazanıyorsan artık bir tasarım şirketiyle mi çalışsam vesaire falan demeye başla demiştim. O yüzden mesela freelance kullanmaya para kazandıktan sonra veya ona yakın bir aşama validasyon sonrasında kullanmaya başlamalısınız diye düşünüyorum. O noktadan sonra, belli bir noktadan sonra da artık bizim gibi şirketlerle hemen cebinden kartımı çıkarır falan çalışabilirsiniz. Bu ara freelance arkadaşlarımız da para kazansınlar değil mi? Sadece tasarım şirketleri kazanmasın. Var mı aramızda tasarım freelance arkadaş? Güzel. Hemen el kaldıran, yani seni el kaldıran arkadaşlar hemen paslıyoruz.
Başka sorularımız var mıydı? Burada bir soru var.
Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de
güzel. Ben teşekkür ederim.
Ben bir kısmında kapı tarafında olduğum için birazını kaçırdım. Benim aklımda daha çok bu şimdi oyunlaştırma üzerine şeyler var. İşte gamification şu anda pek çok yani uygulamanın kullandığı bir şey, kullanmaya çalıştığı bir şey.
Evet.
Aslında rating ekonomisi dediğimizde de belki hani başka taraflarından da bahsedilmiştir konuşmanın başlangıcında ama ben kaçırdım.
Bir hani ödül mekanizması koymanın faydalı olacağından söylemiş ama onun maddi ya da manevi olabilir. Mesela manevi tarafta oyunlaştırma bunlardan biri olabilir.
Ya da duygusal anlamda, yani bağımlılık anlamında.
Aynen.
Peki mesela sıfırdan bir proje yapıyor olsak biz bu oyunlaştırmayı hani biraz varsa işte puanlar, yıldız toplamalar ama tam anlamıyla entegre edebilmek için mesela nelere dikkat ediyor olmamız lazım?
Yine güzel bir soru. Bu arada gerçekten süper sorular soruyorsunuz. Şimdi oyunlaştırmayla alakalı şöyle bir terim var. Oyunlaştırmada teenage sex gibi sadece hepimiz sadece bahsediyoruz ama kimse yapmıyor gibi bir şey var gerçekten. Ya oyunlaştırmada da şu an yanlışsam lütfen düzeltin. Foursquare haricinde başarılı oyunlaştırmaya sahip bir uygulama biliyor musunuz yani? Böyle şunun oyunlaştırması çok güzel vesaire. Duolingo, Duolingo şu bir şey öğrenme şey değil mi? Evet, okey. Onun da oyunlaştırması güzel. Evet, bu da güzel bir örnek. Yani böyle çok bir sürü domainde karşılığı olan bir şey olmadı. Ama oyunlaştırmanın altında yatan oyun var ya, oyun mekaniği aslında temelde dikkate almanız gereken bir şey. Şimdi oyunda sizi oyuna bağlayan neler var? Bir ona bakalım. Bir de hangi davranışını değiştirmek istiyorsunuz müşterinin, bir ona bakmak gerekiyor. Şimdi hangi davranış değişikliğini yaratmak istiyorsunuz? Oyun mekaniğine tekrar dönersek o davranışa bakacağız. Şimdi oyun oynama pattern'ınızı düşünün. 5 yıldır oynadığınız bir mobil oyun var mı? 5 yıldır sabah akşam oynadınız.
Ya benim 2 yıl falan var ama 5 yıl.
2 yıl oynadınız. 2 yıl ne oynadınız?
Şey, Plant vs Zombies.
Ha, evet, çok, çok güzel, hoş. Çok güzel bir oyun.
Çünkü yeni feature'lar açıyor, yeni bitkiler Hı-hı. açıyor. Mesela evet. her bitki kendine öz has karakteri sahip.
Ama onun levelleri bitince tekrar şey oluyor mu? Yeni şeyler geliyor muydu? Ben mesela bitirdim oyunu, bir daha oynamadım.
Tekrar oynuyorum.
Yani tekrar tekrar oynuyorsunuz. Güzel. Var mı peki? 1 yıl. Şimdi oyun aslında oyunun yapısı gereği sıkıldığınız bir şey. Yani oynuyorsunuz 3 ay, dadanıyorsunuz ve bırakıyorsunuz sonra. O yüzden oyunun size random etkisini sürekli hissettirmesi lazım. Sürekli bir random şey sunması lazım. Yani sürekli sürprizle karşılaşmanız lazım. Oyunun içeriğinin sürekli güncellenmesi lazım. Yani siz bir oyunlaştırma yaptınız. 23 Nisan'da giren insanlara bir badge vermiyorsanız, 23 Nisan'la alakalı bir content üretmiyorsanız ya da oyunla alakalı ya da o tarihle alakalı bir contentiniz yoksa oyunda, yani baştan belirlediğiniz 20 tane badge, işte kahve içersen kahveci alırsın, döner yersen dönerci alırsın ve sadece bunlar varsa, hiçbir şeyler değişmiyorsa oyunun içerisinde, yani seni oyuna tekrar tekrar bağlayacak şeyler yoksa aslında oyunlaştırmış olmuyorsunuz. Oyunlaştırma da şu an yapılan, bence yine bir oyunlaştırma uzmanı değilim ama yapılan en büyük hata oyunlaştırmanın mekaniği varmış gibi. İşte leaderboard olur, badge'ler olur, işte mayor tarzı bir şey olur. Bunları yaparsan oyunlaşır demek. Oysa oyun mekaniğini kurmak önemli. Son zamanlarda bu arada PUBG oynayan var mı aramızda? Mesela PUBG'de her ay belli itemler geliyormuş galiba, değil mi? Her ay yenilenen itemler. Yani sürekli öyle bir şey yapıyoruz. Mesela ben de FIFA Ultimate Team oynuyorum. Sürekli şey içindeyiz. Yani böyle aylık swap kartları topluyoruz. Onu yapmak için haftalık challenge'lar yapıyoruz. Haftalık challenge'ların yanında günlük challenge'lar var. Sürekli oyun değişiyor benim için. Ve hep yeni bir şeyler çıkıyor. Ve işte Şampiyonlar Ligi varsa o ay Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir şey çıkıyor. Ve ben oyuna sürekli bağlı kalıyorum. Yani tam bıkacağım artık. Yani bırakayım diyeceğim. Yepyeni bir konsept getiriyorlar ve tekrar bir bakıyorum, kendimi oyun oynarken buluyorum. Oyunun o çabuk bırakma şeyinden dolayı random etkisinden bahsettik. İçeriğinin sürekli güncelleniyor olması lazım. Bir de sana bir pet sunabiliyor olması lazım. İşte sen şu an şu seviyedesin, işte Şampiyonlar Ligi var, Şampiyonlar Ligi'nin altında şu seviye var, şunun altında bu seviye var falan gibi sana güzel bir pet çizerse eğer, yani nereye gideceğini görürsen orada diğer oyun mekaniğiyle beraber çok güzel bir yapı kurabilirsin. Davranışı değiştirme tarafında, yemek sepetinin oyunlaştırması sizin hangi davranışınızı değiştirmeli sizce?
Normalde siparişinizi sıklaştırması gerekiyor.
Siparişinizi sıklaştırması gerekiyor. Başka? Biraz düşünelim mesela. Yemek sepetinin oyunlaştırması çeşitlilik olabilir. Aynen. Ya mesela sen bugün bugün şunu al ya da bak bu aldığının yanına bunu al. Aslında yemek sepetinin oyunlaştırması bence bu arada yine tamamen şeyden bahsediyorum. Benim yeni şeyler keşfetmemi sağlayabilir. Ve ben mesela şu an bunu nasıl çözüyorum? Muhtar nerede yediyse oraya bakıyorum. Bakıyorum yani, diyorum ki muhtar sabah akşam yemek yiyen biri galiba. Yani muhtar olduğuna göre. Ve bizim mahallenin muhtarı da kesin bizim mahalledeki güzel yerleri biliyordur. Şimdi eğer oyun mekaniği, oyunlaştırması yemek sepetinin benim yeni yerler keşfetmemi ya da bugün ne yesem sorusunun cevabını vermeye yönelik bir mekaniğe sahip olsa ya da şu ankinden daha fazla sahip olsa aslında beni çok daha iyi bir yemek sepeti müşterisi yapacak. Çünkü ben yemek sepetinde listeyi açıyorum ve karşımdaki onlarca restoranla şey yapıyorum. Ne yesem acaba? Çiğ köfte, çiğ köfte, çiğ köfte, döner. Ne yesem acaba? Mükemmel bir servis bu ara. Yani müşteri deneyimi olarak bence gerçekten Türkiye'de çok çok iyi bir yerde. Ama yemek, ne yemek istediğini bilen insan için 40 saniyede tamamlayabileceğiniz bir transaction'a sahipken, ne yemek istediğimi bilmiyorum diyen insan için herkese eşit mesafede durmaya çalıştığından dolayı biraz hayatımızı zorlaştırabiliyor. Mesela onun oyunlaştırma mekanizması benim yemek seçme davranışımı değiştirebilse mükemmel olacak.
Evet, mesela benim bir arkadaşım yemek sepetiyle ilgili çok ilginç. Ben sadece bildiğim, sevdiğim şeyleri yiyorum. Ama o mesela sadece puanlarına bakarak, yeni bir yer bile açılsa eğer puanı yüksekse şansını deniyor. Mesela bu ona çok ilginç geliyor yani. Evet. Çünkü benim için o bilinmeyen bir şey ve hiçbir zaman güvenmiyorum bilmeye.
Peki sen mesela hep aynı şeyleri mi yiyorsun oradan?
Evet.
Okey. Bu da mesela bir temel davranış farklılığı gerçekten. Geçen bir arkadaşla konuşuyordum. Birileri hep izlediği ve beğendiği filmleri tekrar tekrar seyretme davranışındayken ben mesela filmlerde öyleyim. Yeni film seyretmek istemiyorum neredeyse. Yani hep seyrettiğim eski filmleri tekrar seyredeyim. Çünkü yenisi kötü çıkabilir falan. Bir de bir diğer davranış da şey yani sürekli yeni şeyler keşfedeyim. İşte yeni restoran açılmış, puanı yüksekmiş. Onu da bakayım. Şeklinde olabiliyor.
Başka sorularımız var mı? Burada var sanıyorum.
Merhabalar.
Merhaba.
Önce kendimden bahsedeyim. Bir firmada ben muhasebeci olarak çalışıyordum. Hı hı. Bir iki sene oluyor işte. Daha sonra yaptığım işe daha da kolaylaştıracak fikirler üretmeye başladım kendi Süper. Kendime. Ve bu fikirlere genellikle böyle kriz anlarında aklıma geldi. En çok kullandığımız program Excel. Ve ben de bir gün bana telefonda birisi sen makro biliyor musun diye sordu. Ben de hayır bilmiyorum dedim. Tamam sonra... dedi kapattı. Ve ben o günden sonra makronun ne olduğunu en iyi şekilde öğrenip makro projeleri yapmaya başladım. Ve sonra bir gün öğrendim
Excel ki... Excel Master'a dönüştünüz yani.
Aynen ve sonra bir gün öğrendim ki bu yaptığım iş aslında kullanıcı deneyim tasarımıymış. sonrasında farklı departmanlardan yani muhasebe dışındaki departmanlardan da bu tarz istekler gelmeye başladı. Anladım.
Siz aslında makro ile belli ekranlar oluşturuyorsunuz, belli tablolar oluşturuyorsunuz evet. vesaire insanların ihtiyaçlarına göre.
Aynen öyle. Yani normalde yapılması 2 saat alacak bir işi 13 saniye ya da 14 saniye düşürebilecek makrolar yaptım.
Okay. Hayatımdaki ilk işi ben de öyle bulmuştum. Yani TÜBİTAK'ta şeydim, stajyerdim. İşte bizim birim müdürümüz sekretere şey demiş. Yani şu şeyleri orada proje puanları falan filan vardı. Bu 5-6 kritere göre bana ayrı raporlar haline getirdi dedi. Sekreter şey dedi ben bunu yaparım ama 2 haftada yaparım dedi. Ben de şey dedim, ben bir bakayım mı dedim. Böyle sonra yarım saat sonra işte bir makro yazdım ve yarım saat sonra bitince şey olmuş. Tam pazartesi gel şey olarak başlıyor. Part time çalışan olarak başlaya dönüşmüştü olay.
İşte ben de o şekilde projeler yaptım ve bunun aslında ben hayatım boyunca hani bu zamana kadar hep muhasebecilik gelmiştim. Fakat mutlu değildim. Sonra ben bu projeleri yapmayınca çok mutlu bir insana dönüştüm. Sürekli proje yapmak istedim. İnsanlara soruyorum işte var mı sıkıntı, bir şey var mı? İnsanlar
böyle şey, zaten geliyorlar. Excel'de yapacağım bir şeyler var mı?
Aynen öyle.
Süper.
Sonra bu işi daha da sevmeye başladım ama şu an böyle bir sektör olduğunu öğrendikten sonra ya dedim ki bu var ama ben şimdi ne yapacağım? Yani nasıl devam etmeliyim? Yani tamam projeler yapıyorum ama daha da kendimi nasıl geliştirebilirim? Ne katabilirim üstüne? Aslında sorun bu.
Okey. Bu arada bence kullanıcı deneyimini güzel tanımladın. Yani hani yine dediğim gibi ekran tasarımı beklediğimiz için içinde yani tanımının bence yanlış anlaşılmasından dolayı aslında sen insanların buradaki müşterilerimiz kim bu ara?
Müşterilerimiz firma içi çalışanlar.
Firma içi çalışanlar. Evet. Yani senin çalıştığın firmadaki iç müşterileri.
Evet. Aynı zamanda ben de bir kullanıcıyım yani kendi kullandığımız programları da yani birçok programı da değiştirdim.
Süper. İşte kendi iç müşterilerimizin ihtiyaçları var. Sen bu ihtiyaçları anlıyorsun ve o ihtiyaçlara yönelik bazı çözümler üretiyorsun. Bu makro yazarak da olabilir, bir şey tasarlayarak da olabilir, ekran çizerek vesaire olabilir. Şimdi bu noktada makro yazıyor olmak aslında biraz Visual Basic bilgisi de gerektiriyor değil mi? Yanlış, VBA mi deniyor? Okay. Visual Basic program mıydı? Karıştırıyor
Visual
olabilirim.
Visual Basic yazılım dili.
Ha yazılım dili. Okey. Yani makro. Okey, makroyu yazarken kullandığımız dildi diye hatırlıyorum ben de.
Evet.
Yani şimdi bu noktada hani makroyu yazıyorsan aslında belli bir oranda bir programlama yapısına da aşinasın diye anlıyorum. O noktada şu an dediğim gibi tasarım süreci konusunda kafa yoran bir yazılımcı olmaya çalışmak şu an kariyerindeki bir şey olabilir. Aşama olabilir. Benzer bir şekilde aslında tam birebir uymamakla beraber şu an webde JavaScript'in yaptığı da bazı şeyler var. Bazı üst düzey yetenekli hareketler var. Bir JavaScript developer olmak da, yani normal yazılımcı olmanın haricinde işin front-end kısmını da biraz bilerek JavaScript developer olmak da seni tasarımdan biraz anlamak, front-end'den biraz anlamak, back-end'den biraz anlamak gibi her şeyden biraz anlamak, birisinden belki biraz çok anlamayı gerektirecek bir sürece götürebilir. O noktada bence şey yapabilirsin, fırsatları deneyebilirsin. Bir yandan da hani oradaki ekranları yapmak vesaire ilgini çekiyorsa işin tasarım tarafına da bence kayabilirsin. Aslında dediğim gibi tasarım, front-end ya da back-end gibi bu üçlüden herhangi birisine yönelebilirsin. Bu tamamen senin kendi hem yeteneğini demeyelim de hangi alanda daha fazla efor sarf etme isteği içerisindesin. Bunu keşfetmenle beraber olabilecek bir şey. O klasik 10.000 saat göndermesi yapmak istemiyorum ama yani hangisinde, yani çünkü şey oluyor gerçekten, yani bir şey oluyor ve onda daha fazla vakit harcamak istiyorsun. Birisi bir televizyon programına katılmıştım. Sonra o televizyon programındaki sunucu şey demiş, ya bir arkadaşım var benim, sana gelip bir kariyer sorusu sorabilir mi vesaire diye. Şimdi bir televizyonda çalışan birisi bir şey istediğinde yapsanız fena olmaz. Çünkü tekrar televizyona, işte televizyoncuyla ilişkiniz niye olması lazım falan. Ben de iyi tamam dedim. Sonra arkadaş geldi bana şey sordu. Yazılımcı mı olayım, tasarımcı mı, hangisinde daha çok para var? Yani iyi, hayatımda ilk defa o soruyla karşılaşmıştım. Şey diyor, yani işte kurslar var ya, bu üniversite sonrası giden kurslar. Bunlardan birine gideceğim. Tasarımcının kursu bu kadar, yazılımcının kursu bu kadar, hangisi olayım? Şimdi bu soru gibi değil bu arada senin sorun. Yani yanlış anlama. Bu soruya ben şey demiştim, yani hani yani olayın parasına değil, hangisine vakit harcamayı daha çok seviyorsun ona bakman lazım. Bence buradaki şey de bu gerçekten. Yani kod yazmak mesela çok eğlendiriyorsa seni, kodcu olabilirsin ama bir yandan ben şey gibi anlıyorum, yani bir şey üretmek galiba seni daha çok yani şey yapıyor.
O problemi çözdükten sonrası güzel yani. Hani evet, bir sıkıntı var ortada. Ki beni de hani desteklediler. Dediler ki hani mesela bana bir iş getirdiler. Dediler ki Berat, madem bir şey yapıyorsun bunu da yap dediler. Dedim ki ben bunu yapamam. Dediler ki yaparsın. Yaparsın dediler. Böyle ya, gazı verdiler. Ondan sonra yaklaşık bir buçuk hafta falan hiç dokunmadılar bana. Ben oturdum ve yaptım da hani ben de şaşırdım sonra. Dedim süper, ki yapabiliyormuşum. Güzeldi yani o deneyimi yaşamak.
Evet. Yani bence dediğim gibi ikisinin arasındaki o JavaScript frontend vesaire tarafına da bir bak bence. Orası o etkileşim, yani tasarımdan biraz, backend'den biraz, daha çok frontend tarafından vesaire bayağı bir şey bilmen iyi olabiliyor gerçekten.
Başka sorularımız var mı? Burada bir soru var sanıyorum.
Merhaba. Merhaba. Ben şimdi bir endüstriyel tasarım öğrencisiyim.
Kaçıncı sınıf öğrencisiniz?
İkinci sınıfı bitirdim. Güzel. Üçüncü sınıfı bitirdim aslında da.
Öyle. Erken aşamada şey yapıyorsunuz.
Ay, evet.
Bu arada rahat olun. Okulla alakalı hani herhangi bir şeyimiz yok. Yine bugün arkadaşlara diyorduk biz. Tasarım merkezi olduk, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış. Sonra bizden diplomaları istediler. Hani mezun ol, arkadaşların diplomalarını diye. Biz de arkadaşlara dedi ki bize diplomalarınızı getirin. Fark ettik ki 3 arkadaşımız daha mezun olmamış. 10. yılında falan yani adam. O yüzden özellikle tasarım alanında böyle kötü bir şeymiş gibi değil hani. 3. yılda olup 2. sınıfta olmak vesaire. Rahat olabilirsiniz.
Şimdi benim sorum biraz daha startuplar ve tasarımla ilgili. İşte az önce dediğiniz, yani sizin de sorunuzla ilgili biraz. İşte tasarım hangi aşamada girmeli? Ben daha çok hani bir startup'ın içinde tasarımcı nasıl olur? Yani bu şekilde hani bunu nasıl, yani tam soramadım bir soruyu.
Yok, ben güzel, bence yine şey sorunuz. Aslında bir şirketin içerisinde ben tasarıma belli bir noktaya kadar para vermeyin derken, eğer bir tasarımcı co-founder'ınız varsa zaten o temel bir problemi çözmüş oluyorsunuz. Yani ayrıyetten dışarıdan tasarımcı dahil etme konusundaki yorumu. Aslında işte 500 500 startups'ın kurucusu bununla alakalı şey diyor. Yani her startupta şu 3 karakter olmalı. Biri hacker olacak. Yani çok hızlı bir şeyler geliştirebilme yeteneğine sahip. Biri designer olacak. Merkeze kullanıcıyı alıp problemi çözmeye öyle bir yaklaşım getirecek. Biri de hustler olacak, dolandırıcı olacak. Yani işi satacak. Ya oradaki dolandırıcı mecazi anlamda dolandırıcı. Yani işi güzel paketlemek, satmak, işte yatırım görüşmeleri yapmak. Sen hangi karakterlisin abi bu startup'ta? Dolandırıcı olan mısın? Ben bizim şirketteki dolandırıcıyım, ben onu söyleyebilirim. Designer aslında tasarımcı aslında startup içerisindeki çok önemli bir karakter. Ki mesela Paraşüt'ün 3 kurucusu bu tanıma çok güzel uyuyor. Yani bir CTO var, bir tasarımcı var ve Şan da çok iyi bir girişimci. Şimdi hastır demeyelim kendisinin arkasından. Gerçekten çok iyi bir girişimci. Ve o üçlü mesela bugün Paraşüt'ü kurdular ve şu an mikro yazılıma sattılar. Yani exit de yapabilirler. Ve ürünü exit yaptıkları için değil, ürün gerçekten başarılı olduğu için bunu söylüyorum. Yani exit bir başarı parametresi değildi. Çok güzel bir ürün yaptılar. Biz de kullanıyoruz mesela Paraşüt'ü. O yüzden tasarımcı eğer olabiliyorsa sürecin parçası olarak en başta yer almalı. Ama olamıyorsa o noktada kuruculardan biri tasarımcı rolüne ya da tasarımcı şapkasına o belli know-how'a erişerek sahip olmalı. Yani dışarıdan bir tasarımcıyı hayır ederek ona belli bir ücret ödeyerek yapmak yerine dediğim gibi belli bir oranda tool ve template kullanarak, yani mesela senin sosyal medya imajlarını kullanırken kullandığın ürün Canva mıydı? Mesela Canva aylık $9 verdiğiniz bir tool ve Canva ile Free mi kullandınız? Ya, Canva ile şeyi söyleyeyim, babam da çok güzel profesyonel sosyal medya şeyi kullanabilir. Tasarımın değerini azaltmıyorum. Asla yanlış anlaşılmasın. Ama startup'ın baştaki ihtiyacı çok hızlı kendi fikrini valide edecek bir output ortaya koyabilmek ya. O yüzden dur tasarımcıya gidelim, 3 ay o çalışsın falan gibi bir sürecin aslında çok gerekli olmadığını söylüyorum. Yani bir tasarımcı varsa bir template yine bulsun diyorum. Tasarımcı da olsa mutlaka bir template üzerinden gidilsin diyorum. O yüzden rolü çok kritik. Çözmeye çalıştığı problem, bizim müşterimiz kim? Bu adamın hayatı nasıl? Masaya sürekli kullanıcı getirmek. Yöntemi klasik tasarım yöntemlerinden biraz daha farklı sadece. Var mı, geliyor mu o tarz teklifler? Gel startup'ımıza tasarımcı ol şeklinde.
Yani ben kendim daha çok bir startup'ı başlatmak istiyorum.
O da bence çok güzel bir şey. Hatta bununla alakalı bir film vardı galiba, değil mi? Bir kadın girişimcinin, kadın tasarımcının başından geçenleri anlatan bir filmde. Joy miydi filmin ismi ya? Şu an tek bir kadın ismi bir film vardı aslında. Hatta ürününü çalıyorlardı, ürün fikrini çalıyorlardı vesaire. Efendim? İsim hafızam berbat olduğu için filmi de bu kadar kötü anlatmış olmam gerçekten. Umarım yaparsınız bu arada.
Teşekkürler.
Bir sorumuz daha var.
Benim de bir sorum var. Şimdi benimki aslında genel bir yazılımcı, tasarımcı arasındaki ilişkilerle ilgili bir şey. İlk sorum şey, bir tasarımcıyım ben de. Mesela yazılımcılarla anlaşırken benim biraz onların dilini konuşuyor olmam lazım.
Evet.
Ama bir tasarımcı olarak da öğrenmem gereken çok fazla şey oluyor. Her zaman sürekli bir şey öğrenmem gerekiyor. Dolayısıyla her zaman her şeyi öğrenmeye vakit bulamayabiliyorum. O noktada hani oturup bütün onların ya dilini öğrenmek adına her şeye girmek, işte React'la yazıyor, Angular'la yazıyor diye girecek, her şeyi öğrenecek noktaya gelmek sizce gerekli mi?
Yok, bence gerekli değil. Yani çok temel çalışma prensipleri var zaten. Yani bir algoritma öğretmek, herhangi bir ürettiğiniz algoritmanın view model controller yapılarını anlamak, sonrasında işte o controller yapılarıyla template'e veri nasıl basılır, bu sistemler kendi aralarında nasıl veriyi birbirleriyle paylaşırlar vesaire. Bu tarz temel yapıları öğrendiğinizde, yani bugün React olur, yarın Angular olur. Aslında hani bunlar çok birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Yazılımcılar bunları sabah akşam çok farklı detaylarda farklı olduğu için tartışmayı çok seviyorlar. İşte onun Angular değil de onu React kullanıyoruz çünkü şusu böyle güzel, ama hani ikisi temelde çok, bir tasarımcı için söylüyorum, çalışma prensipleri inanılmaz farklı şeyler değiller. Yazılımcıyla konuşurken dolandırılmayacak kadar yazılım bilmek gerçekten.
Buna katılıyorum ben.
Buradan da yine yanlış anlaşılmasın. Yazılımcılar dolandırıcıdır demiyorum. Yazılımcının da tasarımcıdan tasarım dolandırılmayacak kadar tasarım bilmesi gerekiyor. Yani tasarımcının bu böyle çalışır, ben bunu böyle biliyorum cümlesini yazılımcının şey demesi lazım. Niye öyle çalışır? Bak burada böyle yapmamışlar demesi lazım. Tasarımcının da yazılımcının söylediği ya bu böyle olmuyor, bunu veriyi buradan getiremiyoruz sorusuna niye ama bak şu ekranlarda getirebiliyorduk, aynı mantıkla çalışmıyor mu? Burada niye getirmiyoruz diyebilmesi lazım. O noktada bu sefer artık saygı çerçevesi giriyor ve diyor ki tamam bu adam biraz biliyormuş. İkisi için de o oranda karşı tarafın bilgisini bilmek şey yeterli oluyor. Ki zaten tasarımcının da yazılımcının da bence Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir şey var. Yine konudan konuya atlıyor olmayayım. Mesela uzman tasarımcı olmak ya da uzman yazılımcı olmak kariyerdeki next step olmuyor ne yazık ki. Kariyerdeki sonraki adımı o şekilde göstermiyor. Şey oluyoruz ya, sen çok iyi tasarımcısın, hadi tasarım ekibini yönet şimdi. Adam belki çok iyi yönetici değil. Ya da sen çok iyi yazılımcısın, hadi Scrum Master ol. Yazılımcıları yönet. Adam çok kötü yönetici. Berbat bir yöneticiye dönüşüyor sonra. Yani çok iyi teknik bir adamı kaybediyorsun, berbat bir yöneticiye sahip oluyorsun. O yüzden şu an Product Manager'lar için de aslında benzer bir şey yapılıyor. Yani ya çok iyi tasarım ve iş bilen yazılımcıyı, ya çok iyi yazılım ve tasarım şey iş bilen tasarımcıyı, ya da çok iyi tasarım ve yazılımdan anlayan iş insanını Product Manager'a dönüştürmeye çalışıyorlar. Bence bu know-how uzun vadede bir Product Manager'a dönüşme süreci varsa eğer, o açıdan çok faydalı gerçekten. Yani ürün yöneticisi diyorum, proje yöneticisi değil. Yani projeyi yöneten değil, ürünü yöneten insana dönüşme anlamında bence çok değerli. Ama çok detaylara dediğim gibi boğulmamak lazım.
Evet. İkinci sorum da aslında biraz onunla ilgili. Yani mesela tasarım hakkında yorum yapmak çok eğlenceli ve evet, herkes yapar. Ve bence aynen, bu güzel de bir şey. Yani ben hiçbir zaman o ekip yapmasın, bu ekip yapsın ya da sadece ben konuşayım diye düşünmüyorum. Tam tersi. Her zaman geliştirelim, her zaman düşünelim ve herkes fikrini hep söylesin. Ama mesela yazılım tarafından bakınca hani o kadar çok hani şunu oradan çekme de buradan çek diyemiyoruz. Ama tasarım tarafında bunu böyle kullanma, bunu koyalım. Bunu böyle yapmayalım, onu yapalım. Bayağı aslında o değişmeme şeyi açıyoruz yani. Herkes de çok seviyor tasarım hakkında.
Evet, bir de şey oluyor, ben şuna çok gıcığım. Mesela yazılımcı bir şey yapmıyor. Söylüyoruz bak bu çalışmıyor diye şey diyor. Tamam bunu bug olarak ekleyelim. Tasarımcı yapmıyor şöyle diyor. Bunu unutmuşuz. Burada bunu yanlış görüyorum. Ya bu tasarımcının bug'ı diye bir şey yok mu yani? Belki o adamın bug'ı da bu işte yani. Hani neden tasarımcı bir şeyi unuttuğunda dikkat etmemiş, bunu sallamamış oluyor da yazılımcı unuttuğunda bug o ya falan diye. Çünkü ben de öyle bir şey. Bunu anlam veremiyorum. O adam da unutuyor. Yani süreç aslında gayet ilerleyebilen bir süreç. Ama evet, ikisine ilginç bir farklı şey var, yaklaşım var.
Evet, o biraz da bence tasarımın böyle açık ve herkesin mesela bir şeyi beğenme ihtimali olabiliyor. Evet. Ya da açık havada hani mesela bir rengi beğeniyoruz ya da bir şekli daha yakın buluyoruz öbürüne göre. Herkesin aslında tasarımla ilgili bence kafasında bir fikri var. Yani yazılımcı da olsa, menajer de olsa bir tasarım algısı, bir düşüncesi var.
O ve kullanıcıların da burada estetikler yakalıyor.
Kullanıcıların da var, evet. O yüzden aslında bütün o bilgiler ve fikirler böyle dağılıyor ortamda. Bazen onları toplamak ve bütün o bilgileri, o dağılan bilgileri toplayıp tek bir noktada tekrar birleştirmek gerekiyor. Ben bazen onda zorlanıyorum. Mesela sizin o tarafta önerileriniz.
Orada aslında yine gelen feedback'in yapısına göre bir şey mekanizması kurmak gerekiyor gerçekten. Mesela şu feedback kullanıcıdan da gelse, iş arkadaşından da gelse aslında çöp bir feedback. Ya bence bu güzel değil. Ya bunun tasarımını beğenmedim. Hani bir ara Steve Jobs Apple forumlarına girip cevaplar falan veriyormuş kullanıcılara. Yani biri şey demişti. iTunes logosunu beğenmedim. Ne biçim yapmışsınız diye yorum yazmış. Altına Steve Jobs da şey yazmış. Biz beğendik. Bitti yani. Estetikle alakalı özellikle tartışmalar. Yani şurada dünyanın en iyi arayüzü, ya öyle bir şey olmaz da bu hani çok iyi arayüzleri toplayan siteler var ya, açalım bunu. Yani tamamımızın beğendiği bir arayüzü şey yapmayacağız yani. Gerçekten %70'e 30 da alırız en iyisinde. Bu kadar estetik, bu kadar kişisel beğeniye bağlı olan bir alanda ben bunu beğenmedimler. Eğer işin sahibi değilse, patron değilse delete, control alt delete yorumlar yani. Kullanıcı da yapsa bunu beğenmem. Kullanıcılarınızın tamamı beğenmiyorsa orada bir problem var. Ama bir kısmı beğenmiyorsa şey tamamen çöp. Ama nasıl çalıştığıyla alakalı feedbacklerse bunlar. Bu biraz zor değil mi? Hani bunu şöyle daha kolay yapamaz mıyız üzerinden, kolaylık üzerine alakalı feedbacklerse orada gerçekten sorgulayıcı, dinleyici ve özellikle kendi kararımızın altında yatan mantığı çok net açıklar şekilde durmamız gerekiyor. Ama şey değil hani bunu böyle dedik, böyledir bu. Değil. Biz böyle düşündük. Bu yüzden böyle bir yapı kullandık. Bu yapının başarılı olacağını düşünüyoruz ama sizin yorumlarınıza da açığız. Mesela şey vardı, şimdi isim vermeyelim, bir GSM şirketimizde bir guideline oluşturulmuş ve guideline şunu diyor. Hamburger menü kullanılır ve sol üstte kullanılır. Uygulamaların tamamında. Şimdi şey diyorsunuz, niye? Yani artık telefonlar büyüdü ve o menüyü artık yukarıda kullanmıyor insanlar. Niye? Çünkü baş parmağıyla o menüye erişmek kolay değil. Kolay olmasına gerek olmayan case'ler var. Eğer menünüz çok az kullan, mesela ayarlar diye bir şey yaptınız ve çok az kullanılan şeyleri onun içine sakladınız. Onu yukarı koydunuz. Bunda bir problem yok. Ya da menünüz o şekilde az kullanılan şeyleri koyduğunuz bir menü yapınız var. Sizin aşağıdaki yapınız birçok kullanıcının sorusuna cevap veriyor. Yani böyle bir genel kural üzerinden gitmediğiniz sürece, yani ben bunu buraya koydum çünkü hamburger menü sol üstte konur. Yani bu şeydir, değiştirilmez. Değiştirilmesi teklif dahi anayasanın 4. maddesi var ya. Böyle davranmadığınız sürece zaten çok kolaboratif bir ortam çıkıyor yani. Ben bunu bu yüzden karar verdim. Böyle bir davranış sergiliyordu insanlar. Bu davranışa bunun daha doğru cevap olduğunu düşünüyorum. Yorumum varsa beklerim. Estetikle alakalıysa şey, kontrol alt delete. Direkt çöp.
Süper. Başka sorumuz var mıdır? Sanıyorum son bir sorumuz var. Son iki sorumuz var. Buyurun.
Son bir sorumuz.
Son bir sorumuz varmış, pardon.
Güzel bir noktaya değindi Ezgi de şey, orada da biz aslında tasarımcıdan ne beklemeliyiz sorusu var bize. Çünkü hani mesela siz ne teslim ediyorsunuz ya da hani çünkü yazılımı siz yapmıyorsunuz anladığım kadarıyla.
Ya, yazılım yapan ekibimiz de var, ekibimiz yani de başka var. Bir şirketle beraberiz. Taze adında bir şirkette. Anladım. Onlarla beraber yapıyoruz.
Yani orada hani şey, mesela işte tasarımlar geldi, CSS, HTML ve asetler nasıl yönetilmeli aslında çok hızlıca yani zaman.
Aslında şeyi söyleyelim, tasarım nasıl çalıştığıdır. Yani tasarımcıdan bir storyboard almanız gerekiyor. Yani asetlere daha gelmeden önce mesela şu değil, autosuggest'in bir açılmamış hali, bir de açılmış halini veriyorsa bir tasarımcı, orada frontend'ciye bir improvize alan bırakıyor. Hangi alan? Bu nasıl açılacak? Yani gerçekten nasıl açılacak? Menü mesela nasıl açılacak? Pat diye mi gelecek? Animatif bir şekilde mi gelecek? Yani hangi etkileşimle gelecek? İlla tasarlamasına gerek yok. Tasarımcı şöyle yapabilir. Autosuggest'e geldiği zaman hepsi buradaki gibi şu animasyonla gelir. Videosunu da koyar oraya, tasarlamış olur. Yani aslında tasarımcıdan alacağınız aset, onun nasıl çalışacağının açıklaması olmalıdır. Açıklamasını da içermeli. Yani animasyonsa animasyon, eğer o animasyon başka yerde yapıldıysa onu animasyonun videosu da olmalı. Yani tasarımcı size düz bir PNG verdiği zaman büyük bir çarpı. O PNG'lerden bir flow çizdiğinde görece daha iyi ama hala problemler var. Çünkü mesela empty state vermeyecek size tasarımcı. Büyük bir problem değil mi? Verecek mesela sepet sayfasını içinde iki tane ürünle beraber. Şimdi yazılımcı gelecek şey diyecek, abi peki bunda hiç ürün yoksa ne yapacağız? Orada improvize yapmaya başlayacak. Sepetinizde ürün bulunmamaktadır. Bu kadar. Yani mesela boş sepette belki pazarlamacı ya da ürün sahibi başka bir şey göstermek isteyecek değil mi? Yani sepette, belki boş sepette kampanyayı da gösterelim diyecek. O yüzden tasarımcıdan nasıl çalıştığının ona daha kolay gelen ama yazılımcının da anlayacağı halde dokümante edilmiş hali alınmalı. Sonrasında frontend aşamasında işte asetler devreye giriyor. Tasarımcı ile frontendçi ya da backendçinin arasındaki asetleri de aslında kolaylaştıran tool'lar var. Mesela Zeppelin ki sponsorlarımızdan biri. Mesela web yani mobilde yazılımcıyla tasarımcı arasındaki iletişimi bayağı kolaylaştıran bir tool.
Yani çok değil, yani çok sıkıntıları var ama yine de
iyi, evet, tabii. Görece yani eskiden çünkü şey var. Bunun 2x'i 3x'i neredeler? Ömrümüzü çürütüyordu. Yani şimdi oraya yüklüyoruz ve hayatımız kolaylaşıyor.
Çok teşekkür ederiz. Panelimizin sonuna geldik aslında. Çok güzel sorular aldık. Çok teşekkürler. Evet, sizden çok değerli yorumlar aldık.
Çok sıkmamıştım. Güzel cevaplar. Bir güzel. Soruya değil 15 soruya cevap verebiliyorum bazen kaptırıp.
Dinlemesi çok keyifli bir paneldi eminim ki. Katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Size de yeniden vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim bildiğiniz için.